Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir? Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 9 Hazar 1399 Hicri Kameri 13 Rebiyusani 1442 ve 29 Kasım 2020 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi hocası yardımcı doçent doktor Sayın Doktor Abbas Karaşı ile İranlı bilim adamı Fahrizade'nin suikastı üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Semavi Tilavetler, Myanmarlı Müslümanların soykırımı ve yaşam anahtarları isimli programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, güvenlik bozucu girişimlere karşı konulması için talimat verdi. İran Meclisi Siyonist rejim, şehit Fahrizade suikastı için bedel ödeyecek açıklaması yaptı. Türkiye, Katar, Umman ve Suriye'den şehit Fahrizade suikastine kınama geldi. Türkiye, Saadet ve Vatan Partili liderleri İranlı bilim insanına düzenlenen menfur terör saldırısını kınadılar. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, güvenlik bozucu girişimleri önlemek ve bu tür eylemlere karşı koymak için gerekenlerin yapılması için talimat verdi. Bugün Bakanlar Kurulu olağanüstü toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İranlı bilim insanı Dr. Muhsin Fahrizade'ye yönelik hain terör saldırısı ve şehadetinden dolayı başsağlığı ve tebriklerini sunarken, bu tür güvenlik bozucu eylemleri önlemek ve karşı koymak için gerekenlerin yapılması için talimat verdi. İran'ın önde gelen bilim insanlarından Şehit Muhsin Fahrizade'ye yönelik düzenlenen suikastın ardından Cumhurbaşkanı Ruhani bu talimatı vermiş oldu.
İran İslami Şura Meclisi milletvekilleri yayınladığı yazılı bir açıklamada, İranlı nükleer fizikçi ve savunma bilimcisi Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen terör saldırısını kınadı. İran İslami Şura Meclisi milletvekilleri yayınladığı yazılı açıklamada, İranlı nükleer fizikçi ve savunma bilimcisi Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen terör saldırısına tepki göstererek Siyonist rejimin maşalarının mutlaka bu küstahlıklarının bedelini gerektiği gibi ödeyeceklerini vurguladı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Uzun yıllar ülkenin teknik, savunma ve askeri ilerlemesi yolunda özellikle nükleer silah alanında önemli hizmetler sunan Şehit Fahrizade suikasti tüm İran milletini üzdü. Katil Siyonist rejimin bu cinayette parmağı olduğu açıkça ortadadır. kanser tümörü Siyonist rejim unsurları, nükleer bilimin uzun zamandır yerli olduğunu ve binlerce genç seçkin bilim insanı ve elitin zihninde ve kalbinde sonsuza kadar kaldığını anlamış olmasa bile bu küstahlıklarının bedelini kesinlikle ödeyecektir. Öte yandan İslami Şura Meclisi milletvekilleri ayrıca yaptırımlarla stratejik mücadele planının acil kodla görüşülmesini onayladı. İkinci derecede acillik kodu taşıyan yasa tasarıları ve taslaklar acillik derecesi onaylandıktan sonra en geç 24 saat içinde meclis genel kuruluna sunulan tasarılar ve taslaklardır. Yasa tasarıları ve taslaklar genellikle onaylanmaları, muhtemel hasarları önleme ve bu yönde fırsatların elden gitmesini engelleme bakımından büyük bir hızla gerçekleşmesi gerektiği zamanlarda ikinci derecede acillik kodu ile kodlandırılıyor. Yaptırımlarla stratejik mücadele yasa tasarısı 9 maddeden oluşuyor. Tahran yönetimi uranyumu %20 seviyesinde zenginleştirmekle yükümlü hale getirmek, düşük düzeyde zenginleştirilen uranyum stoklarını artırmak ve İran Atom Enerjisi Kurumu'nun IR-2M ve IR-6 gibi yeni santrifüjleri kullanması yasa tasarısına yer alan bazı maddelerdir.
İran Meclis Başkanı Mehmet Bakı Galibaf'tan düşmana pişman edici yanıt vurgusu yapıldı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Meclis Başkanı Mehmet Bakır Galibaf, İranlı nükleer fizikçi Mohsen Fahrizade'ye düzenlenen terör saldırısına dair yaptığı açıklamada, cinayet işleyen düşmana sert bir tepki verilmedikçe pişman olmayacağını belirtti. İran İslami Şura Meclisi'nin açık oturumu bugün sabah saatlerinde Mehmet Bakır Galibaf'ın başkanlığıyla gerçekleşti. Oturumda konuşma yapan Galibaf, İranlı nükleer fizikçi Mohsen Fahrizade'ye düzenlenen terör saldırısına ilişkin, ülkemizin bilim adamının cinayete kurban giderek şehit düşmesi, halkımızın yüreğini incitmiştir. İran'ın artan gücünden korkan düşmanlar yine terör yöntemine başvurdular dedi. Galibaf cinayet işleyen düşmana sert bir tepki verilmedikçe pişman olmayacağını belirterek, cinayetin faillerinden intikam alınması gerektiğini vurgulayarak, vereceğimiz güçlü tepki onları gelecekteki olası hatalarından caydırmalı ifadesini kullandı. Galibaf sözlerine şöyle devam etti. İlgili tüm kuruluşlar ve kurumların görevi bu felaketin oluşturduğu tehdidi çeşitli ekonomik, güvenlik, savunma ve nükleer alanlarda güçlenecek bir fırsata dönüştürmektir. Aynı zamanda Amerika'ya herhangi bir zafiyet veya güven sinyali vermekten kaçınılması lazım. Meclisin bugünkü kapalı oturumunda İran'ın nükleer programı ile ilgili tasarının da ele alındığını anlatan Galibaf, bu tasarı ülkenin nükleer bilim adamlarının bilimsel kazanımlarıyla nükleer endüstrinin güçlenmesini ve İran'a uygulanan yaptırımları aşmasını sağlıyor. Aynı zamanda caydırıcılığı artırarak halkı güvence altına alıyor. Söz konusu tasarı diğer yandan da düşmanlara hesaplarının tamamen yanlış olduğunu gösteriyor diye konuştu. Bu arada İran İslami Şura Meclisi Başkanlık Divanı Sözcüsü Muhammed Hüseyin Ferhengi, meclisin bugünkü kapalı oturumunda Şehit Fahrizade suikastının ele alındığını duyurdu. Kapalı oturuma İran İstihbarat Bakanı Alevi de katıldı. İranlı bilim insanı Mohsen Fahrizade, Cuma günü Tahran eyaletine bağlı Absert ilçesinde düzenlenen terör saldırısında şehit düştü. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Ebul Faz Emui, bazı yabancı servislerin İsrail ile İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade suikastinde işbirliği yapabilir olduğunu belirtti. Silahlı teröristler Cuma günü İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'yi taşıyan araca saldırı düzenledi. Saldırı sonucu İran'ın nükleer bilimcilerinden Fahrizade şehit oldu. İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Sözcüsü Amui bu bağlamda muhabirimizin yaptığı açıklamada savunma ve nükleer alanında şehit Fahrizade'nin bazı girişimlerine dikkat çekerek İran istihbarat ve güvenlik servislerinin bu suikastin ebadını değerlendirmekte olduğunu ve sağlam ipucuna ulaştığını söyledi. Amui, İsrail rejiminin şehit Fahrizade suikastine karıştığına dair bazı belirtilerin olduğuna temasla Fahrizade suikastinde işbirliği yapabilir olduğunu belirtti.
Türkiye, Oman ve Katar, Suriye ve Hamas, İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'ye yönelik düzenlenen suikastı kınadılar. Türkiye Dışişleri Bakanlığı İranlı Nükleer ve Savunma Bilimcisi Şehit Muhsin Fahrizadi'ye düzenlenen suikastı kınayan bir açıklama yaptı. İran hükümetini ve Şehit Fahrizade'nin ailesini taziyelerine sunan Türkiye Dışişleri Bakanlığı İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin silahlı saldırı sonucu vefat etmesinden Türkiye'nin duyduğu üzüntüyü dile getirerek işlenen cinayeti kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin Tahran'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduk. Bu menfur cinayeti kınıyor, İran hükümetiyle merhumun ailesine başsağlığı diliyoruz denildi. Türkiye'nin bölgede barış ve huzuru bozmaya çalışan her türlü girişime, faili ya da hedefi kim olursa olsun terörizmin her türüne karşı olduğu bildirilen açıklamada bu doğrultuda söz konusu eyleme gerçekleştirenlerin açığa çıkarılmasının ve adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasını temenni ediyor. Tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeyi, bölgede tırmanmaya yol açacak girişimlerden kaçırmaya davet ediyoruz ifadelerine yer verildi. Umman Dışişleri Bakanı Bahadır Bin Hamad Buzaydi de İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İranlı fizikçi ve bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin şehit düşmesine neden olan terör eylemini kınadı. Bu sayede görüşmede İran halkı ve milletine başsağlığı dilerken terörizmin herhangi bir biçimde kabul edilemez olduğunu belirtti. Katar, Suriye ve Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye de dün Dışişleri Bakanı Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde bu terör eylemini kınamıştı. Bundan önce Rusya, Venezuela ve Güney Afrika'da Fahrizade suikastına kınama gelmişti. İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade, Cuma günü Tahran eyaletine bağlı Absard ilçesinde düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.
Türkiye, Saadet ve Vatan Partili liderleri İranlı bilim insanına düzenlenen menfur terör saldırısını kınadılar. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin şehit düşmesine sebep olan terör saldırısı nedeniyle İran milletine başsağlığı diledi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin şehit düşmesine sebep olan terör eylemi nedeniyle Twitter hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. Paylaşımda bu menfur saldırıyı şiddetle lanetliyor, sorumlularının bir an önce bulunmalarını ve layık oldukları cezayı görmelerini istiyorum. İfadelerini kullanan Karamollaoğlu'nun mesajına şunlar kaydedildi. İslam ülkelerinin toprakları ne yazık ki yabancı istihbarat örgütlerinin suikastlerine sahne oluyor. İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'nin de bir suikaste hayatını kaybetmesini, şer odaklarının bu istikamette attıkları menfur bir saldırı ve dünya barışına bir darbe olarak değerlendiriyorum. Bu menfur saldırıyı şiddetle lanetliyor, sorumlularının bir an önce bulunmalarını ve layık oldukları cezayı görmelerini istiyorum. Muhsin Fahrizade'ye Allah'tan rahmet, İran halkına başsağlığı diliyorum. Türkiye Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek önde gelen bir İranlı nükleer bilim insanı suikastini kınayarak merhum Fahrizade hepimizin şehididir. Kardeş ülkemiz İran ile aynı çizgideyiz. Vahşi kurt olan ancak ölüme yakın bulunan Amerika ve İsrail'in yaptığı bu suikasti kınıyoruz açıklamasında bulundu.
Siyonist rejim askeri istihbarat servisi eski başkanı Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Tel Aviv ziyaretiyle İran'ı bilim insanı Şehit Fahrizade suikası arasında bir ilişki olabileceğini belirtti. İsrail Times haberine göre işgal rejimi İsrail Askeri İstihbarat Servisi eski başkanı Amos Yedir'in bu bağlamda yaptığı açıklamada Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 2 hafta önce işgal topraklarına gerçekleştirdiği ziyaretinin boşuna olmadığını, Pompeo'nun eğlence için buraya gelmediğini kesin bir dille ifade etti. Yedlin, Donald Trump yönetiminin Siyonist rejimine politikalarının tamamen örtüştüğüne dikkat çekerek Şehit Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikast kararı alanın 55 gün sonra Beyaz Saray'a girecek şahsın İran tehdidi konusunda Trump ile bakışının aynı olduğunu bildiğini belirtti. Bundan önce Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonda Şehit Fahrizade suikast planının yıllardır Siyonist rejimin gündeminde yer aldığını kimliği açıklanmayan bir batılı istihbaratçıdan naklen aktarmıştı. İç Harcım ve Enerji Bakanı da bugün yaptığı açıklamada Şehit Farizade suikastı operasyonunun İsrail'in lehine olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü son 24 saat zarfında koronavirüsten 389 vatandaşın daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün yaptığı açıklamada son 24 saatte koronavirüs salgını ile ilgili yeni rakamları açıkladı. Lari son 24 saat zarfında İran'da 12.950 bin vatandaşın daha koronavirüse yakalandığını, böylece toplam vaka sayısının 948.749 kişiye yükseldiğini bildirdi. Sözcü Lari aynı sürede 389 vatandaşın daha koronavirüsten yaşamını yitirdiğini ve ülkede korona kaynak ölüm sayısının 47.874'e yükseldiğini aktardı. İran'da koronavirüsten iyileşen ve hastaneden taburcu olan hasta sayısı da 658.292 kişiye yükseldi. Öte yandan Sağlık Bakanı Nemeki bugün Şehit Kasım Süleymani Projesi isimli korona ile mücadele için ulusal seferberliğin 4. adımı Gözlemciler Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, ülkede son sıralarda kısıtlamalar getirilen ilçeler dahil koronavirüs hastalığında durumun iyileşmekte olduğunu kaydetti. Ülkede veriler ve rakamların durumun giderek iyileştiğini gösterdiğini dikkat çeken Bakan Nemeki, yeni kısıtlamaların etkilerinin daha belirmediğini söyledi.
Şanghay İşbirliği Örgütü 19. Başbakanlığa Konsey Toplantısı yarın sanal olarak İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangir'in katılımıyla düzenlenecek. Hindistan yarın ilk kez Şanghay İşbirliği Örgütü Başbakanlığa Konsey Toplantısına ev sahipliği yapacak. Video konferans aracılığı ile düzenlenecek toplantıya İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangir'i katılarak İran'ın muhtelif güvenlik, ekonomi ve kültür alanlarındaki görüşlerini anlatacak. Şanghay İşbirliği Örgütü Temmuz 2011 yılında Çin'in Şanghay kentinde Kazakistan, Çin, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan tarafından kuruldu. Hindistan ile Pakistan da Temmuz 2017 yılında bu örgüte katıldılar. İran, Afganistan, Moğolistan ve Belarus Şanghay'ın gözlemci üyeleri sayılıyor.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin halkıyla uluslararası dayanışma gününde Filistinlere desteğin her zaman süreceğini belirterek, "Bu dava bizim davamız," dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından Filistin halkıyla uluslararası dayanışma günü dolayısıyla mesaj paylaştı. Bakan Çavuşoğlu mesajında şu cümleleri kullandı. "Filistin halkıyla uluslararası dayanışma gününde Filistinli kardeşlerimizi yürekten destekliyoruz. Bu dava bizim davamız. Haklı davalarında Filistin halkının her daim yanında olacağız." Konuya ilişkin Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan mesajda da şunlar aktarıldı. "Filistin halkıyla uluslararası dayanışma gününde Filistin haklı davasına bağlılığımızı en güçlü şekilde teyit ediyoruz. Kardeş Filistin halkının maruz kaldığı tarihi adaletsiz iki devletli çözüm temelinde kalıcı şekilde giderilmesi yönündeki çabalarımız devam edecek."
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin halkı ile Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas'a bir mektup gönderdi. Putin mektubunda her daim bağımsız bir ülkenin kurulmasında Filistinlilerin meşru haklarının gerçekleşmesini istediğini hatırlatarak, uluslararası kurallar çerçevesinde siyasi, adil ve uzun vadeli çözümün sağlanması için çabaların sürmesini memnuniyetle karşıladığını kaydetti. Putin, Filistin'e de İsrail arasında doğrudan diyaloğun yeniden başlatılmasını isteyen yaklaşımı Moskova'nın desteklediğini işaretle, Rusya'nın Filistin Özel Teşkilatı ile dostane ilişkilerine girişirmek ve muhtelif alanlarda ikili işbirliği güçlendirmek için kararlı olduğunu vurguladı. Hamas sözcüsü Abdülatif El-Kanu da bu bağlamda yaptığı açıklamada Filistin halkı ile Uluslararası Dayanışma Günü'nün Filistin meselesinin acil çözümü ve Filistinlilerin meşru haklarını dünyayı hatırlatan gün olduğunu belirterek işgalin son bulmasına vurgu yaptı. 29 Kasım 1947 yılında Birleşmiş Milletler 181 sayılı kararname uyarınca Filistin'i İngiliz mandasından alarak resmen ikiye böldü.
Suriye İnsan Hakları İzleme Merkezi, Türkiye Destekli Ahrar Suriye Hareketi isimli yeni bir örgütün Suriye'nin kuzeybatısında kurulduğunu bildirdi. Suriye muhalefetine yakınlığıyla bilinen Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Türkiye destekli Ahrar Suriye Hareketi isimli yeni terör örgütünün Afrin bölgesinde varlığını ilan ettiğini belirtti.
Erivan'da düzenlenen protesto eyleminde Karabağ Savaşı'nda esir düşen Ermeni askerlerin dönmesi talep edildi. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da binlerce kişi Azerbaycan'daki savaş esirlerinden dönmesi talebiyle bir yürüyüş gerçekleştirdi. Eylemin katılımcıları Rusya'nın Erivan Büyükelçiliğine savaş esirlerinden geri dönüşü, cenazelerin kayıp askerlerin aranması ve takasında nüfuzunu gösterme talebinin yer aldığı bir mektup ilerdi. Bu arada Ermenistan Cumhurbaşkanı Serzh Sarkisyan'ın bugünkü Moskova'ya gittiği bildiriliyor.
Afganistan'ın Ghazni vilayetinde düzenlenen bombalı araç saldırısında 31 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi de yaralandı. İsmi açıklanmayan Afgan yetkili, Afganistan'ın Ghazni vilayetinde bir kamu güvenlik binası yakında bombalı araçla saldırı gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı. Yetkili saldırıda 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de yaralandığını aktardı. Saldırının tamamen patlayıcılarla dolu olduğu belirtilen Humve türü zırhlı bir araçla yapıldığı ve binada komando birliklerinin bulunduğu kaydedildi. Saldırıyı bu zamana kadar üstlenen olmadı.
Yemen kaynakları Suudi Koalisyon savaş uçaklarının bu ülkenin muhtelif noktalarına hedef aldığını duyurdu. El Mesire televizyonunun haberine göre Suudi Koalisyon'a ait olan savaş uçakları Yemen'in başkenti Sana Uluslararası Havalimanı'nı iki kez bombaladı. Suudi Koalisyon son günlerde Yemen'in muhtelif noktalarındaki yenilgilerinin ardından Yemen'in bazı noktalarını bombaladı. Suudi savaş uçakları bu bağlamda Sana'nın kuzeybatısındaki Ayban bölgesine de hedef aldı.
Sırada bültenimizin son haberi var. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü dün Fransa'nın birçok şehrinde düzenlenen gösterilerdeki polis şiddetini kanadı. Sınır tanımayan gazeteciler genel sekreteri Christophe Delors Twitter hesabından ülke çapında polis şiddeti ve genel güvenlik yasa tasarısı karşıtı gösterilerde polisin uyguladığı şiddete ilişkin paylaşımda bulundu. Fransa'da serbest foto muhabirliği yapan Suriyeli Amiral Halbi'nin hastane yatağında başı sargılı, burnunda tampon ve yüzü kanlar içindeki fotoğrafını paylaşan Delors, Halbi'nin polislerce copla darbelendiğini belirtti.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinden İranlı nükleer fizikçiye yönelik cinayetin sorumlularının cezalandırılmasına vurgu etrafında. ...27 Kasım tarihinde Tahran'ın yakınlarında İran'ın önde gelen bilim insanlarından Muhsin Fahrizade terör saldırısı sonucu şehit oldu. Bu cinayet bir kez daha İran düşmanlarının milletin iktidar temellerinden biri sayılan bilim ve güvenliğe darbe indirme projesini ortaya koymuş oldu. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi dün yayınladığı mesajda şehit Fahrizade cinayetinin azmettiricileri ve faillerinin kesinlikle cezalandırılmaları gerektiğine vurgu yaptı. Ayetullah Hamine'yi Fahrizade'nin şehadetinden dolayı tebrik ve taziyede bulunarak şöyle buyurdu. Cani işbirlikçilerce şehit edilen bu seçkin savunma ve nükleer bilimci değerli canını büyük ve kalıcı emekleri yüzünden Allah-u Teala yolunda sundu ve şehadet ona verilen ilahi mükafattır. İran düşmanları son senelerde siyasi ve ekonomik olarak türlü stratejiler ve seçenekleri devreye sokup, ayrıca İran'ın barışçıl nükleer projeleri ve faaliyetlerine engel olma çabalarında bulunmuştur. Nitekim bir süre önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın tam denetimi altında çalınan Natanz nükleer tesisine yönelik bir eylem düzenlendi ve düşmanlar İran'ın bilim teknoloji alanlarında ilerlemesine engel olmaya çalışmakla birlikte İran'ın güvenlik ve istikrarına darbe vurmaya çalışıyorlar. İran milleti düşmanları bu tür çaba ve eylemleriyle İran'ı kendi istekleri karşısında teslim ettireceklerini düşünüyorlar. Ancak İran milleti her alanda gerçek iktidar ve ilerlemeyi hak ettiklerini göstermiştir. İran'ın nükleer ve savunma sanayisinin önde gelen isimlerinden Şehit Fahrizade'ye yönelik düzenlenen suikast bir kez daha İran İslam Cumhuriyeti düşmanlarının azami ekonomik baskı politikalarıyla amaçlarına ulaşamadıklarını ortaya koymuş oldu. Geçtiğimiz sene Kudüs Gücü Komutanı Kor General Kasım Süleymani'yi şehit eden düşmanlar bu sene Şehit Fahrizade'ye suikast düzenleyerek kendilerince İran'a güvenlik açısından azami baskı uygulamaya çalışıyorlar. Terörist örgütler ve devletlerin daha önceleri de suikast türünden krizler çıkarmaya gayret gösterdiklerini unutmamak gerekir. Şehit Mecid Şehriyari, Şehit Mustafa Ahmedi Roşen, Şehit Mesut Ali Muhammedi ve Şehit Daryush Rıza İnejat terörist unsurlarca geçtiğimiz yıllarda şehit edilmişlerdir. Bu suikast ve saldırılar, İran milletini nükleer bilim ve teknolojiden yoksun bırakma çabaları ve de azami baskı ve felç edici yaptırımlar düşmanların her zaman ve her yerde İran'ı yıpratma peşinde olduklarını gösteriyor. Aslında düşmanlar İran'a darbe indirmek için elinden geleni ardına koymamakta. Bazı izlenimlere göre İran'ı ekonomik baskı ile müzakere masasına getirmeyi başaramayan Amerikan yetkilileri yeni bir oyun için planlama yapıyorlar. Bu doğrultuda İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahtırevançi, Cuma günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir mektup göndererek Amerika ve Siyonist rejimin Donald Trump'ın başkanlık döneminin geri kalan kısmında özellikle pervasız eylemleri konusunda uyarıda bulundu. Bu tür terör eylemleri esasında düşmanların İran'ın savunma alanındaki caydırıcı gücünden duydukları korkudan kaynaklanıyor. Ancak düşmanlar çok iyi şekilde İran'ın bilim ve savunma alanındaki ilerlemelerine engel olmayacaklarını biliyorlar. Şehit Fahrizade, bereketli ömrü boyunca birçok hizmetlerde bulunarak İran'ın caydırıcı ve savunma gücüne kayda değer biçimde güç kattı. İslam İnkılabı rehberinin beyan ettiği gibi Şehit Fahrizadelerin başlattıkları yolda asla duraksama olmayacak ve bu terör eylemleri mutlaka yanıtsız bırakılmayacaktır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Belarus Devlet Başkanı'nın iktidarı bırakma şartı başlığını taşıyor. Belarus'ta devlet başkanı seçimlerinin ardından başlayan protesto eylemleri devam ediyor. Muhalefet devlet başkanlığına seçilen Alexander Lukashenko'nun istifa etmesini istiyorlar. Katıldığı bir törende konuşan Belarus Devlet Başkanı Lukashenko, yeni anayasa kabul edildiğinde kendisinin devlet başkanı olarak görev yapmayacağını belirterek kendim için anayasa yapmıyorum, yeni anayasa ile artık cumhurbaşkanı olarak çalışmayacağım. Bu yüzden sakin olun, sakin bir şekilde bunu kabullenin. Ancak yeni anayasanın tarif edilmesine ve yeni anayasaya göre seçimler uydurulmasına izin vermeyeceğim dedi. Lukashenko, Belarus halkının bu süreci sorunsuz atlatması gerektiğini de sözlerine ekledi. Lukashenko'nun bu yaklaşımı Rusya tarafından da destekleniyor. Ancak protestocular Lukashenko'nun bu açıklamasına rağmen onun iktidarı bırakmasına vurgu yapıyorlar. Muhalefet lideri ise anayasa değişikliğine kadar protestoların süreceğini belirtti. 9 Ağustos tarihinde Belarus'ta Cumhurbaşkanı seçimlerinin düzenlenmesinin ardından binlerce kişi 6. kez bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak seçilen Alexander Lukashenko'yu protesto ettiler. Bu protestolar son haftalarda Belarus'un farklı kentlerinde düzenlendi. Muhalifler seçimlerin sağlıklı ve şeffaf bir şekilde düzenlenmediğini öne sürüyorlar. Batırlar, özellikle de Amerika ve Avrupa Birliği, muhalifler ve protestocuları desteklemeye çalışıp müdahalelerine gitgide artırmışlardır. Şimdi ise yeni yaptırımlar ve baskılara yönelmiş bulunuyorlar. Bu mesele Belarus hükümetinin tepkisine de yol açmıştır. Avrupa Birliği ve Amerika neredeyse eş zamanlı olarak Alexander Lukashenko'yu Belarus'un seçilmiş cumhurbaşkanı olarak kabul etmediklerini belirttiler. Brüksel ve Washington'un bu Doğu Avrupa ülkesine yönelik müdahaleci girişimleri Lukashenko'yu devre dışı bırakmak ve tamamen batıya bağlı batıcı bir cumhurbaşkanının göreve getirilmesiyle alakalıdır. Aslında bu hedef siyasi baskılar, muhalifleri ve protestocuları eğitmek ve desteklemek, Belarus üst düzey makamlarına geniş çaplı yaptırımlar uygulamak ve özet olarak renkli devrim araçları üzerinden gerçekleştirilmek istenmektedir. Aslında Batı'nın esas amacı Rusya'ya batıcı devletler zinciriyle çevrelemek ve bir tampon duvarı oluşturmaktır. Batı'nın Belarus'a karşı yıkıcı yaklaşımı Minsk'in eski ortaklarından olan Rusya'nın tepkilerine de yol açmıştır. Rusya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov ise Cuma günü Lukashenko'nun adının Avrupa Birliği yaptırım listesine alınmamasından dolayı memnun olduğunu belirterek genel olarak da AB'nin yaptırım siyasetlerinin bu krizi çözemeyeceğini belirtip bu siyasetleri eleştirdi. Rusya ise Belarus'ta yaşanan mevcut siyasi krizin diyalog yolu ile çözülmesinden yanadır. Bu yüzden hükümet ve muhalifler arasında yapısal değişiklikler hedefiyle diyalogların gerçekleştirilmesini istiyorlar. Sonuçta Batı'nın Minsk'e yönelik baskısı ve yaptırımları yapıcı sayılmıyor ve sırf bu ülkede gerilimlerin artmasına neden oluyor. Belarus hükümeti de buna sessiz kalmayacak ve uygun tepki gösterecektir. Nitekim Belarus hükümeti, makamları da ülkelerinin karşılıklı olarak AB aleyhinde yaptırımlar hayata geçireceğini belirttiler. Anlaşılan Belarus Devlet Başkanı Lukashenko, muhalefetin elindeki bahaneyi almak için iktidarı şartlı olarak bırakmaya hazır olduğunu açıkladı. Anayasa değişikliği kısa sürede yapılacak bir şey değildir. Bunun için bir takvim belirlemek ve yasal prosedürlerin de kat edilmesi gerekiyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade Tahran'da bir terör saldırısında şehit düştü. Siyonist rejim İsrail'in cinayet ve terör girişimlerinin devamında 27 Kasım Cuma günü İranlı tanınmış bilim adamı Muhsin Fahrizade, Tahran eyaletindeki Absed şehrinde suikasta uğradı ve bu cinayet sonucunda şehit düşürüldü. Bu cinayet özellikle de Birleşmiş Milletler tarafından ciddi tepkilere yol açtı sevgili dinleyiciler. Biz bugün sohbetimizde bu konunun uluslararası boyutları ve aslında gelen tepkileri konuşmak istiyoruz. İranlı fizik bilim adamlarının böyle cinayetlere kurban gitmeleri hangi amaçlarla yapılıyor, kimler tarafından organize ediliyor gibi sorulara da yanıt aramaya çalışacağız dedikten sonra şimdi bugünkü sohbetimizde Giresun Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Bölüm Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Yardımcı Öçen Doktor Sayın Abbas Karas Hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Bütün dinleyicileri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için Abbas Hocam. Siz de bu haberi muhakkak duydunuz. İlk soruda şunu sormak istiyorum. Acaba İran İslam Cumhuriyeti'nin bilim insanları, özellikle nükleer fizikçilerine yönelik saldırılar niçin ve hangi amaçlar için yapılıyor? İsterseniz buradan başlayalım sohbetimize. Başka sorulara da geçeriz efendim.
Biliyorsunuz bizim genelde derslerde terörün bir tanımını yaparız ve teröristin tanımını yaparız. Terörün bir kendisinin bizzat fiziki olarak birini ortadan kaldırmaktır. Bir ikincisi terör eylemlerinin propaganda amaçlı kullanılması vardır. Bu herhangi bir terör eyleminde bakarsınız ki bunun yankı yapması o terör örgütünün propagandasını yapar. Burada da bu malum, yani bunun bir kuşku götürmeyecekse de bunun faili Siyonist İsrail rejimidir. Son zamanlarda sıkıştığından dolayı özellikle de Biden'ın muhtemelen çok uzun zamandan beri bu İran fizik ve diğer bilim adamlarının teröre Siyonist rejiminin hedefindeydi ve bunları da defalarca yaptılar. Ama şu anda özellikle Biden'ın seçilmesi, Suudi Arabistan'ın sıkışması ve bunların hepsini gündeme getirdiğimizde daha da düğmeye bastılar. Burada fiziken tabii ki bir tane büyük bilim adamı ortadan kaldırıldı. Ama bunun da ikinci bir hedefi de korku salmak, bunun propagandasını yapmak, kendi paydaşları olan Suudi Arabistan ve Körfez ülkeler, işte Katar'da, Suudi Arabistan'da bunun bir olumlu karşılanacağı kesin bellidir böyle bu durumda. Amerika'da belli günahların bu işten memnun olacaklarını. Bu bağlamda bunun İsrail'in yani böyle bir hedefe girişmesi birçok nedenle hedefi gütmektedir. Başta fiziki olarak zaten büyük bir bilim adamı ortadan kaldırmak, ikincisi bunun propagandasını yaparak kendisine bir güç atfetmek ve dediğin gibi bunun gibi bir durum söz konusudur bu terör eyleminde.
Doğru. Hocam şimdi bu terör eylemi ardından uluslararası arenada bu olaya karşı geniş yankılar yer buldu medyada. Birleşmiş Milletler özel raportörü Agnes Callamard cuma akşamı Twitter üzerinden bir mesaj yayımlayarak Şehit Muhsin Fahrizade suikastına tepki gösterdi. Ve sözlerinde Siyonist rejim İsrail'i sorumlu tuttu bu olaydan ve hadiseden. Şimdi uluslararası arenada ve aslında küresel çapta konuşacak olursak bu tür eylemlere ve aslında cinayetlere karşı olan tepkiler ne kadar etkili oluyor acaba?
Bence hiç etkili olmuyor. Zaten Siyonist rejimin eskiden beri var olan bir yöntemi var. Asla uluslararası kamuoyunu kale almaz. Zira dünyanın en büyük emperyalist ülkesi Amerika bunun arkasındadır. Bir kere bunu düşünmek gerekiyor. İkincisi burada şöyle bir durum var. Muhtemelen ta uzun zamandan en büyük terörist başı olan Netanyahu'nun zaten atık hedef göstermişti bunu. Ve bundan önce de suikast girişimi yapıp başarısız olmuştu. Bu masada duruyordu. Bu tarihte yapılmasının önemli meselesi var. Şimdi biliyorsunuz Biden seçildikten sonra muhtemelen Joe Biden'ın 2020 senesinin başlarında Ocak ayında ben seçilirsem mutlaka tekrar nükleer anlaşmaya Berzama döneceğim diye demesiler falan göz önünde bulunduracak olursak ve Trump'ın artık gitmesiyle beraber ki artık son nedenle direnişlerde artık nedenle beyazlarda kalmaya yönelik bir çaba göstermesi de artık boşa çıktı ve kabul etti yenilgiyi. Bu aşamada bunun düğmeye basılması önümüzdeki dönemde Amerika'nın tekrar Berzama dönmesi, çünkü biliyoruz Joe Biden da zaten kendisi Berzam'ın planlayıcılarından birisidir diyelim ki Barack Obama döneminde çoğu heyette olduğundan dolayı. Şimdi bu bir ön almadır İsrail Devleti'nden. Biz ne yaparsak İran mutlaka buna sert tepki verecektir. Herhangi bize bir saldırıda biz tekrar Amerika'daki lobileri lehimize çeviririz ve Biden'ın hareket kabiliyetini zorlaştırırız haçıza İran'ın da. Yani bu özellikle terör eyleminden çok bir de provokasyon yönü vardır. Muhtemelen İran devleti bunu göz önünde bulunduracaktır ve asla bu yönde öyle bir herhangi bir fevri davranış yapmayacaktır. Bu da İran'a bu faydalı olacak gibi geliyor. Ama önümüzdeki dönemde mutlaka Siyonist rejim bu döktüğü kanlar içerisinde boğulacaktır. Bu belki şu anda Siyonist rejimle ortaklaşa kan kardeşi olan Suudlarla, Bahreynlerle, Birleşik Arap Emirlikleriyle ve diğer mürtezi çöpez ülkelerle olmayacaktır. Eminimdir ki Filistin halkı ve mutlaka bu direniş sepesinde yer alan güçler Siyonist rejimi bu döktüğü kanlar içerisinde boğacaklardır. Ve bu kesinlikle bir gün gerçekleşecektir. Ben eminim ama bugün dediğim gibi bu durumda baktığımızda özellikle İran'da mutlaka dünya kamuoyunun da bu kadar hassas davranmasıyla birlikte temkinli davranacaktır ama mutlaka gereğini yerine getirecektir diye düşünüyorum.
Son soru olarak Abbas Hocam. Şimdi İranlı böyle fizik bilim adamlarının ortadan kaldırılmaya yönelik planlanan ve tasarlanan bu şom saldırılar ve komplolar İran'ın acaba nükleer faaliyetlerini etkiler mi? Yani İran'ın kapasitesine göre konuşacak olursak bu konuda nasıl bir analiz yaparsınız?
ben asla bir olumsuzluk yaşanmayacağını, zira orada bilime, teknolojiye, felsefeye, medeniyete dayan bir devletten söz ediyoruz. 2500 senelik bir devlet geleneği olan bir devletten söz ediyoruz. Düşünün 40 senedir bir ülke ambargolara karşı duruyor ve bu direnişi sayesinde ne oluyor? Bugün görüyoruz ki birçok alanda kendini yetecek güçte duruma geliyor. Bakınız 70 senedir Küba bu kadar ambargoya maruz kalıyor ama Küba bugün tıp teknolojisinde dünyaya örnek oluyor. Bu bağlamda İran'da da eminim ben nükleer bilimde olsun, uzay bilimlerinde olsun, füze her hangi alanda bu denli bir kişinin azalması mutlaka tabii ki çok büyük bu terör olayıdır. Kendisine rahmet diliyoruz ve eminim ki tarih adı altın harflerle yazılacak İran tarihinde ama bu aynı ya da Kasım Süleyman'ın gibi büyük komutanların öldürülmesi asla İran'a iğne ucu kadar bile olsa İran'ın gerçek hedeflerinden yani anti-emperyalizm, anti-sehyonist şeylerinden, planlarından vazgeçmek veya orada bir düşüklük veya orada bir seviyenin azalması olmayacaktır. Bunun aksine daha da fazla bilim adamları daha da çalışacaklar ve onun yokluğunu hissettirmeyecek şekilde o da vatansever bilim adamlarının olduğunu biliyorum.
Doğru. Hocam vakti aldığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki programda buluşmak umuduyla.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Yardımcı Uçan Doktor Abbas Karaağaçlı hocamızla konuştuk. Bugünkü röportajımızda Şehit Fahrizade'nin suikast olayıyla ilgili analizler sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesi İranlı yetkililerin Şehit Fahrizade'nin yolunun devam edeceğini duyurması, Türk yetkililerin Şehit Fahrizade cinayetini kınaması gibi haberlere yer verilirken, Keyhan gazetesinde Azeri siyasi analistin İran'ın Karabağ münakaşası konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti'ne desteğine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Azerbaycan Atlas Araştırma Merkezi'nin analisti ve başkanı Elhan Şahinoğlu, İran'ın Dağlık Karabağ'daki son savaştaki tutumuna ilişkin değerlendirmesinde, bu savaşın sona ermesinden sonra Tahran-Bakü ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılacağını söyledi. İran'ın 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü desteklemesini ve Tahran hükümetinin İran üzerinden Ermenistan'a silah transferini önlemek kararının Tahran'ın mantıklı tavrının açık örneklerinden olduğunu belirten Şahinoğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 20 Kasım tarihinde bu ülke halkına mesajında İran'ın kendilerine dost ve kardeş ülke olduğunu dile getirdiğini işaret ederek, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın ayrıca İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin talebini dikkate aldığını ve hava sahasını kapatarak Azerilerin sevk edilen silahlarla öldürülmesini istemediği yönündeki sözlerini hatırlattı. Azeri analist açıklamasının devamında bazıları Tahran'ın sadece dilde Azerbaycan'ı desteklediğini ve uygulamada yeterli önlem almadığını iddia etse de Aliyev'in sözleri İran'ın Azerbaycan'a desteğinin sadece ifade olarak olmadığını gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.
İttila gazetesinde Amerika'nın İran'a karşı komplolarının devam etmesi, İranlı öğrencilerin şehit Fahrizade cinayetini kınarken intikam vurgusu yapması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baydinejad'ın şehit Fahrizade cinayetine dair değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baydinejad, Londra hükümetini İran'ın önde gelen nükleer bilim insanı Muhsin Fahrizade suikastını kınamaya çağırdı. Instagram hesabından paylaşım yapan Büyükelçi, Büyük Şehit Doktor Fahrizade, hayatını ulusal bilgi ve gücün tanıtımına adayan kararlı bilim insanlarından biriydi ve bu şekilde hayatını feda etti. Bu büyük bilim insanının şehit edilmesi, uluslararası hukuk ile uluslararası insan hakları, değerleri ve standartlarının ihlalinin açık bir örneğidir ifadesini kullandı. İran'ın şehidin kanını kesinlikle yerde bırakmayacağını ve bunun intikamını alacağını kaydeden Baydinejad, hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların bu korkakça suikastı açık bir şekilde kınamalarını bekliyoruz diye belirtti.
Hemşerek gazetesinde İranlı uzmanın Şehit Fahrizade cinayetine dair değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Dış politika ve Amerika-İsrail ilişkileri uzmanı Mehdi Zakaryan, uluslararası toplumu Şehit Fahrizade suikastını hızlı ve açık bir şekilde kınamadığı için eleştirerek, diplomasi alanında daha aktif hareket etmemiz ve uluslararası topluma terörün kınanan bir mesele olduğunu kabul ettirmemiz gerekiyor dedi. İran'a röportaj veren Zakaryan, Şehit Süleymani ve ardından Şehit Fahrizade'ye düzenlenen suikasta, uluslararası toplum bu eylemleri açıkça kınamalıydı. Çünkü İranlı bir yetkili olan General Süleymani, başka bir hükümet yetkilisinin daveti üzerine İran toprakları dışında suikasta uğradı. Oysa yetkililerin dokunulmazlığı vardır diye kaydetti. Bu terör eyleminin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunun altını çizen Zakaryan, Şehit Fahrizade suikastının sorumluluğunu hiçbir ülke, kişi veya grup üstlenmedi. Ancak her şeyden önce uluslararası toplumun net olarak bu terörü kınaması gerekiyor. Bu bağlamda İran'ın uluslararası toplumu bir terör eylemini kınamaya ikna etmek için ciddi ve etkili eyleme ihtiyacı olduğunda belirtmemiz lazım, dedi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karilerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Kur'an-ı Kerim ayetlerini güzel tilavetlerle dinlemek, insan ruhunu okşayan, gönüllere safa veren ve onu melekut vadisine götüren bir durumdur. Bu çerçevede biz de biraz önce de belirtildiği üzere Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve İslam aleminin seçkin kareleri ve güzel tilavetlerinden oluşan bir program hazırladık.
Kur'an-ı Kerim ayetleri Yüce Allah'ın kelamı ve tüm semavi şifa veren reçetelerin muhtevasıdır. Kur'an-ı Kerim insanlara saadet ve mutluluk yolunu gösteren ve kalpleri ezeli hakikate yönlendiren hayat kitabıdır. Takvaya davet, düşünceye ve düşünmeye çağrı, ahiret alemi ve ebedi yaşama dikkat çekmek, israftan sakındırmak, infak ve bağışlamaya teşvik etmek, günah ve fesattan kaçınmaya davet, güzel ahlak ilkeleriyle bezenmek, başkalarıyla danışmak ve adalet ve huzur için çalışmaya teşvik etmek, Kur'an-ı Kerim'in bazı öğretileridir.
Kur'an-ı Kerim hidayet kitabıdır ve amacı insan oğluna saadet ve kurtuluş yolunu göstermektir. Kur'an-ı Kerim insanları zalimlerin kölesi olmaktan kurtardığı gibi cahillik, hurafe ve şeytani heveslerin zincirinden de kurtarır ve onu pak bir kalbe ve temiz bir ruha sahip olma yoluna sevk eder. Öte yandan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve bu şerefli kitabın nurani ayetlerini okumak, Yüce Allah'a yakınlaşma yollarından sayılır. Nitekim Kur'an-ı Kerim ayetlerini güzel tilavetlerle dinlemek, insan ruhunu okşayan, gönüllere safa veren ve onu melekut vadisine götüren bir durumdur.
Kur'an-ı Kerim ayetlerini hoş ve güzel bir beyanla tilavet etmenin mazisi, Yüce Allah'ın seçkin kullarına nazil olan ilk semavi kitaplar kadar derindir. Kur'an-ı Kerim, İslam peygamberine nazil olmadan önce Hazreti Nuh'a Sehef, Hazreti Musa'ya Tevrat, Hazreti İsa'ya İncil, Hazreti Davud'a Zebur ve diğer bazı peygamberlere diğer bazı semavi kitaplar nazil olmuştur. Vahiy ayetlerinin hoş bir seda ile okunması konusunda birçok rivayet vardır. Örneğin Hazreti Davud'un çok güzel bir sesi oldu, öyle ki münacat ettiği zamanlarda kuşlar ve yırtıcı hayvanlar etrafında toplanıp güzel sesini dinlediği rivayet ediliyor.
Allah-u Teala'nın seçkin meleklerinden Hazreti Cebrail aleyhisselam, Hira mağarasında İslam peygamberine nazil oldu. Hira dağı Mekke'nin kuzeyinde yer alıyor ve zirvesinde boyu bir insanın boyu kadar olan bir mağara bulunuyor. Mağaranın bir bölümü güneş ışınları ile aydınlanırken bir bölümü daima karanlıktır. Bu mekan İslam peygamberinin ibadet ettiği mekandı. Ta ki bir melek o hazrete nazil oldu ve Kureyş evladına hidayet ve saadet kitabının başlangıcı olarak birkaç ayet okudu ve onu nübüvvet makamı ile müjdeleyerek onurlandırdı. O melek Hazreti Cebrail'di.
Aslında bir meleğin bir insana nazil olması için çok has bir hazırlığı gerektiriyor ki İslam peygamberi uzun ibadetlere ve sürekli düşünmekle bu hazırlığa kavuşmuştu. O gün Hazreti Cebrail, İslam peygamberinin önüne bir levhayı tuttu ve oku dedi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, ben okumak bilmiyorum dedi. Hazreti Cebrail bir kez daha oku dedi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. Ve böylece Alak suresinin ayetlerini o hazrete okudu. Bunun üzerine İslam peygamberi ilahi izinle okumayı öğrendi ve levhanın üzerinde yazılan ayetleri okumaya başladı. Daha sonraları Hazreti Cebrail defalarca Mekke ve Medine'de İslam peygamberine nazil oldu ve Allah Teala'nın emri üzerine Kur'an-ı Kerim ayetlerini Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme sundu ta ki Kur'an-ı Kerim'in tümünü o hazrete intikal ettirdi.
Okumak ve yazmak, ilim öğrenmek ve yeni şeyleri öğrenmenin ön hazırlığıdır. Kur'an-ı Kerim'de öğrenilmesi gereken ibretler, dersler ve ilimlerle doludur. Kur'an-ı Kerim'i okumak ve ayetleri üzerinde düşünmek, insanı bu kitabın derin marif okyanusuna götüren bir kapı gibidir. İlim öğrenmenin önemine dikkat çeken Allah Resulü sürekli Müslümanları okuma, yazmaya teşvik ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem okuma yazma bilenlerden başkalarına öğretmelerini istiyordu. Hatta Müslümanlara okuma yazma öğreten esirler de bu yüzden serbest bırakılıyordu.
İslam peygamberi hayattayken o hazretin çabaları sayesinde Kur'an-ı Kerim ezberlemeyi ve tilavet etmeyi öğreten bir merkez kuruldu ve o hazret bizzat bu merkeze gözetliyordu. Allah Resulü Müslümanları Kur'an-ı Kerim ayetlerini okumaya ve ezberlemeye teşvik ediyor ve bazen sahabeden kendisine Kur'an-ı Kerim okumayı ve bu kitapta yer alan kelimeleri kendisinden duydukları şekilde telaffuz etmelerini istiyordu. Bu konuya gösterilen özen daha sonraları kıraat ilminin temelini oluşturdu. Bu ilmin faydası Kur'an-ı Kerim'i doğru ve güzel biçimde tilavet etmekti.
Allah Resulü bizzat Kur'an-ı Kerim'i en güzel biçimde tilavet ediyor ve bu semavi kitaba özel ilgi gösteriyordu. İslam peygamberinin Kur'an-ı Kerim tilaveti insanları cezbedecek kadar hoş ve güzeldi. O hazretin güzel sesi Kur'an-ı Kerim ayetlerinin tilavetiyle birleşince melekuti bir mahfil oluşturuyordu. Öyle ki melekler gökten iniyor ve Resulullah Efendimizin Kur'an-ı Kerim tilavetini dinliyordu. İbn Huşam'ın siyerinde anlatıldığı üzere Kureyş'in Allah Resulü'nün en sıkı düşmanları sayılan Ebu Sufyan, Ebu Cehl ve Ahnas bin Şarik gibi üç lideri bile İslam peygamberinin Kur'an-ı Kerim tilavetine karşı duyarsız olamıyordu.
Bir gece Kureyş'in üç müşrik lideri İslam peygamberinin Kur'an-ı Kerim tilavetine dinlemek için gizlice o hazretin evine geldiler. Ve hazret namaz kılarak Kur'an-ı Kerim ayetlerini tilavet ederken her biri bir köşede saklandılar ve başkalarına fark ettirmeden sabaha kadar Kur'an-ı Kerim tilavetini dinlediler. Sabah olup bu üç kişi oradan ayrılırken birbirini yolda gördüler ve her biri bir nevi ötekileri serzeniş etmeye başlayarak şöyle dediler. Bir daha bunu yapmayın, zira İslam dinini benimsemekten kaçınanlar bu manzarayı görecek olursa hepsi peygamberin dinine yönelir.
Ancak üç elebaşı yine dayanamadı ve ertesi gün aynı işi tekrarladı. ve yeni sabah olunca birbiriyle karşılaşarak bir önceki gece söylediklerini tekrarladı ve bir daha bunu yapmama sözü verdi. Fakat üçüncü gece yine İslam peygamberin evine giderek o hazretin Kur'an-ı Kerim tilavetini dinlediler. Ancak sabah olunca ve bir kez daha karşılaşınca ikisi şöyle dedi. Biz bir daha bu işi yapmamaya söz veriyoruz. Evet, İslam peygamberinin Kur'an-ı Kerim tilaveti hatta en sıkı düşmanları cazibesi karşısında diz çöktürecek kadar güzeldi. Nitekim eğer bu üç elebaşı inat ve bağnazlıktan el çekseydi ve kişisel çıkarlarından vazgeçseydi belki de her üçü iman edecekti.
Kur'an-ı Kerim'i hoş bir seda ile tilavet etmek İslam peygamberi ve daha sonra da masum imamların döneminden çağımıza dek Müslümanların arasında yaygın bir adettir. Dinin önde gelen büyükleri sadece Kur'an-ı Kerim'in güzel tilavet etmesine değil, aynı zamanda bu semavi kitabın yüce öğretilerine uygulamasına da teşvik ediyordu. Rivayetlere göre İmam Seccad Aleyhisselam çok güzel Kur'an-ı Kerim tilavet ediyordu, öyle ki insanlar o hazretin sesini duyunca durup dinliyordu. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam ise bu konuda şöyle buyuruyor. Ceddim Ali bin Hüseyin, Kur'an-ı Kerim'i en güzel tilavet eden insandır. Öyle ki sokaktan geçen insanlar evinin önüne geldiklerinde durup o hazretin Kur'an-ı Kerim tilavetini dinlerdi.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin mazisi İslam tarihi kadar derindir. Zira İslam öğretilerinde Kur'an-ı Kerim'i güzel tilavet etmenin uhrevi mükafatı olduğu belirtilmiştir. Hatta Kur'an-ı Kerim tilavetini dinlemenin uhrevi mükafatı söz konusudur. Kur'an-ı Kerim tilaveti ayrıca okunduğu mekanlara da değer kazandırır. Bu konuda Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyuruyor. İçinde Kur'an-ı Kerim tilavet edilen ve Allahu Teala zikri yapılan evin bereketi artar. Bu eve melekler gelir ve şeytanlar uzaklaşır ve gök sakinleri için yıldızların yer halkına parladığı gibi parlar. İçinde Kur'an-ı Kerim tilavet edilmeyen ve Allahu Teala'nın zikri olmayan evin bereketi azalır. Melekler o evden uzaklaşır ve şeytanların uğrak yeri olur.
Muhterem dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin birinci bölümünün sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların soykırımı.
Muhterem dinleyiciler, Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların Soykırımı isimli dizi sohbetimizin ikinci bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde tarihi Arakan bölgesinin İngiliz emperyalizmi tarafından ele geçirilmesini ve işgalini konuşacağız.
Hindistan'ın Babürler Müslüman İmparatorluğu döneminde 3 bağımsız coğrafi bölgeden oluşan ve yukarı Burma, aşağı Burma ve Arakan olarak bilinen tarihi Arakan ve tüm Myanmar'ın fethi başlı başına ilginç bir hikayedir. Tüm Hindistan'ı fethettikten sonra İngilizler bugünkü Myanmar'da Naf Nehri'nin diğer kıyısında yeni toprakları keşfetti ve bu topraklara da kolonize etti. Arakan, o dönemde Burma'daki ilk sömürge savaşının yapıldığı yerdi. Arakan'da bölge halkı ile İngiliz sömürgecileri arasında 3 büyük savaş yaşandı. İlk iki savaşta Rohingya Müslümanları cesurca direndi ancak 1828'deki 3. savaşta İngiliz ordusu onları yenerek Arakan'ı ele geçirdi.
Arakan'daki Rohingya savunucuların yenilgisinin ardından diğer iki bölge, Yukarı Burma ve Aşağı Burma, direniş gösterilmeden İngiliz sömürge ordusu tarafından ele geçirildi. İngilizlerin ilk hareketi 3 bölgeyi yeni bir birim olarak birleştirmek ve bunun için Hindistan'da ayrı idari düzenlemelere gitmesiydi. İngiliz sömürgeciliği Hindistan'da olduğu gibi Arakan'da Londra'dan yönetilen bir tür naiplik sistemi yarattı. Böylece İngilizler yönetimlerin en başından itibaren Arakan'ı Hindistan ve Bengal'dan ayırdı ve o sırada Burma'ya ilhak etti. Bu girişim bugüne kadar devam eden Müslüman Rohingyalılar için ciddi sorunlar yaratan bir hareket oldu.
Rohingya Müslümanlara yönelik bu İngiliz sömürge politikasının en önemli sonucu ise Rohingya'nın en iyi elverişli topraklarının ve mülklerinin de İngilizler tarafından işgal edilmesi ve başka yerlerden de göçmen getirmeyi ve onları da Arakan'a yerleştirmeyi başlamasıydı. Bunun nedeni ise Kızıldeniz ile Akdeniz arasındaki Süveyş kanalının kazılması ile birlikte Avrupa'ya pirinç ticaretinin çok ekonomik hale gelmesi ve nakliye maliyetlerinin ve süresinin azalması ile beraber Arakan'ın yüksek kaliteli topraklarında pirinç ekimi gelişti ve göçmen nüfus İngiliz yatırımcıların hizmetinde ucuz emekçiler haline geldi. Ve zamanla Arakan'ın ana sahipleri olan Arakanların aleyhine nüfusu altüst edildi.
Böyle bir ortamda Myanmar hükümetinin Rohingyalıların Hindistan'dan ve bugün Bangladeş'ten göç ettiği iddiası İngiliz sömürgecilerin politikalarıyla alakasız değildir. Myanmar hükümetinin görmezden geldiği ve yanlış anladığı şey, Arakan'a gelen tüm yeni göçmenlerin öncelikle Müslüman, ikinci olarak Rohingya etnik grubundan olmamasıydı. Hindistan'ın her yerinden gelen göçmenler göç etmeye ve Arakan pirinç tarlalarından çalışmaya teşvik edildi. Şu an itibariyle Tamilce konuşan önemli bir Budist nüfusu Myanmar'da yaşıyor. Bu Budist nüfus Güney Hindistan eyaleti Tamil Nadu'dan Myanmar'a taşınmıştır.
Bu politikanın dışında ise İngiliz sömürgeci eylemleri bununla da sınırlı kalmadı ve İngilizler böl ve yönet politikasına göre tıpkı Hindistan'daki genel politikalarına benzer bir şekilde bilinçli olarak Arakan'daki etnik ve dini çatışmaları ve gerilimleri körükledi. Bu politika özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında Rohingya durumunu ciddi bir şekilde etkilemiş ve Budist çoğunluğun Müslümanlara yönelik düşmanlığını da derinleştirmiştir. Bunun nedeni ise Japonya'nın İngiltere ile savaşta Myanmar'a girmesi ve ülkeyi İngilizlerin elinden alıp kontrolünü ele geçirmeyi niyetinde olmasıydı. Budistler İngiliz sömürgeciliğinden bağımsızlık ve kurtuluş umuduyla Japonya ile ittifak kurdu ve Japonya'da savaştan sonra Burma'nın bağımsızlığını tanıma sözü verdi. Ancak İngiltere Müslüman Rohingyalılara Japonya'ya karşı savaşta benzer bir söz verdi ve onlarla işbirliği yaptı.
İkinci Dünya Savaşı sırasında Myanmar'ın Müslüman ve Budist Rohingyalıların bir kısmının bu çelişkili saflara girmesi, Japonya'nın Budistleri İngiliz kolonizasyonunun sona erdirme vaadi ve İngiltere'nin Arakanlı Müslümanlara bağımsızlık vaatleri şiddetin artmasının önemli bir faktörü oldu. Myanmar'daki bir sonraki etnik ve dini düşmanlıklar bu politikaların ilk tehlikeli işaretleriydi. 1941'de Myanmar'ın her yerinde Müslümanlara yapılan saldırılar sonucu yüz binlerce Hint asıllı göçmen Müslüman ve gayrimüslim katledildi.
İlginçtir ki 1941 Hintlilere karşı ayaklanmada Rohingyalılar Budistlerin yanında yer aldı ve Bengalli Müslümanlar, Tamiller ve Budistler dahil Hindistan'dan gelen göçmenlere karşı harekete geçti. Görünüşe göre yerel ajanlar tarafından da desteklenen bu isyan büyük oranda ekonomik kaynaklıydı. Myanmar halkı ise bu göçmenlerin işlerini ve mesleklerini İngiliz sömürge hükümetinin desteğiyle devraldıklarını düşünüyordu. Rohingyalılar da bu görüşü paylaştı ve bu nedenle Budistlerle birlikte çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek umuduyla göçmenlere karşı kampanya yürüttüler. Ancak bir gün aynı bahane ile kurban edileceklerini bilmiyorlardı.
İkinci Dünya Savaşı, Japon ordusunun yenilgisi ve Myanmar'dan çekilmesiyle sona ermesini ve İngiliz ordusunun Myanmar üzerindeki hakimiyetini yeniden sağlamasına yol açsa da, gerçek şu ki hem Rohingya Müslümanları hem de Budist çoğunluk etnik gruplarda bağımsızlık için milliyetçilik duygusu körüklenmişti. Öte yandan İngiltere ciddi şekilde zayıfladı ve bağımsızlık isteği Hindistan alt kıtasında iyice yaygınlaştı. Sonuç olarak İngiltere derinemedi ve Hindistan'ın bağımsızlığını kabul etmek zorunda kaldı. Myanmar bu süreçten yararlandı ve 1948'de bağımsızlığını kazandı.
İkinci Dünya Savaşı sırasında Myanmar'da Japon işgaline karşı mevcutta iktidardaki Demokratik Birlik Partisi lideri Aung San Ki'nin babası General Aung San Suu Kyi ulusal ittifak kurdu. Abdurrazzak liderliğindeki Rohingyalı örgütler ise bu bağımsızlık işgalden kurtulma hareketine katıldı. Savaştan sonra General Aung San Suu Kyi bağımsızlık hareketinin lideri oldu ve Myanmar bağımsızlığının babası olarak tanındı. Müslüman Rohingya'nın General Suu Kyi ile bu işbirliği etkili oldu ve Abdurrazzak'ın yanı sıra ulusal hükümetinde iki Müslüman daha kabinede yer aldı ve ilk anayasada Rohingya etnik kökeni Myanmar etnik kökenlerinden biri olarak kabul edildi. Ancak generallerin darbesiyle ve anayasanın yürürlükten kaldırılması ile ne yazık ki bu girişim başarısız oldu.
Arakan eyaletindeki Müslüman Rohingyalılar ve Budist rahinler arasındaki gerilim ve çatışmalar, generallerin darbesi ve Müslümanların hükümetten çıkarması ve Rohingyalıların Myanmar'ın 144 etnik grubundan biri olarak kabul edildiği nispeten gelişmiş bir anayasanın yürürlükten kaldırılmasının ardından arttı. Ordu, Myanmar'ın bağımsızlığının kurucu yaklaşımından uzaklaşarak Rahinleri destekledi ve Rohingya köylerine yönelik saldırıları Amerika ve Batı'nın sessizliğiyle bugüne kadar görülmemiş bir düzeyde sürdürdü.
Associated Press, Myanmar'daki durum ve ülkedeki Rohingya Müslüman azınlığa yönelik baskılar hakkında şunları yazdı. Amerika'nın Myanmar'daki Müslüman Rohingya azınlığa karşı kitlesel bir etnik temizlik kampanyası olarak tanımlanan sorunu çözmek için harekete geçmesi beklenmemelidir. Aung San Suu Kyi'nin Myanmar'daki konumu zayıflatmak gibi bir niyeti de hiç olmayan Amerika, Myanmar yetkilileri tarafından uygulanan uygun baskıya yönelik eleştirilerinde temkinli davrandı. Ancak ne Trump yönetimi ne de Kongre milletvekilleri Aung San Suu Kyi ve onun yönetimi üzerinde yaptırım veya fiili baskı uygulamaya istekli değil.
Bir başka haberde İngiliz gazetesi The Independent, ülkedeki ırksal şiddetin merkezlerinden biri olan Kuzey Rahin eyaletindeki Myanmar ordusunun bir İsrail askeri şirketi tarafından eğitildiğini ifşa etti. Resmi Mısır haber ajansı MENA ayrıca birkaç grup ve insan hakları örgütü tarafından yürütülen soruşturmaların sonuçlarının İsrail silah şirketlerinin Myanmar hükümetine yüzden fazla tank, birkaç gemi ve büyük miktarlarda hafif silah sattığını gösterdiğini bildirdi. Tar Ideal Concepts şirketinin son yıllarda Rohingya Müslümanların öldürülmesine sahne olan Rahin eyaletinde Myanmar ordusu özel kuvvetlerin eğitiminde de rol aldığı söyleniyor.
İran'dan siyasi meseleler uzmanı Dr. Murteza Eşref'i Myanmar ordusunun Rohingya Müslümanlarının askeri kamplar kurduğunu iddia ederek Rohingya Müslümanlarına yönelik temizlemek ve soykırım siyaseti çerçevesinde Müslüman toplumu sessizce bastırmaya başladığına inanıyor. Bölgedeki durumla ilgili bilgi eksikliği, Arakan eyaletindeki kanlı şiddet olaylarının sayısıyla ilgili bir raporun yayınlanmasını engelledi.
Değerli dinleyiciler, Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların soykırımı isimli seri sohbetimizin ikinci bölümünü de sona geldik.
Tekrar görüşünceye dek esen kalın.
Biz insanlar nasıl düşünmeliyiz? Nasıl ticaret yapmalıyız? Eşimize, çocuğumuza karşı nasıl davranmalıyız? Çevremizle nasıl iletişim kurmalıyız? Ve daha genel bir ifadeyle ilişkilerimizde nasıl ideal bir yaşam tarzını uygulamalıyız? Bu sorulara cevap vermek için Yaşamın Anahtarları adlı kısa söyleşimizi hazırladık ve her bölümde yaşam tarzımıza İslami bakış açısından anahtar noktaları aktarmak istiyoruz sizlere. Düşünmek akıllı insanların sıfatlarından sayılır. Kur'an-ı Kerim'de düşünen insan, hidayete eren ve nura kavuşan insan şeklinde tanıtılır ve düşünmeyen insan da karanlığa batan insan olarak belirtilir. Bu mukayese, düşünme, ilim ve nur ehli olanların üstünlüğünün ifade eder. İmam Sadık aleyhisselam bir hadiste şöyle buyuruyor. Bir gün adamın biri Resulullah'ın huzuruna geldi ve şöyle arz etti. Ya Resulullah, beni nasihat et. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 3 kez sordu. Eğer nasihat edersem uyacak mısın? Adam her üç defasında evet, evet ya Resulullah diye karşılık verdi. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben seni ne zaman bir işi yapmak istediğinde akıbetini düşünmeye nasihat ve tavsiye ediyorum. Eğer o işin sonu gelişme ise yerine getir ve eğer sakınlık ve helak olmaksa o işten sakın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.365-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden.